Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yücel'e hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla, Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 4 Mordat 1400 Hicri Kameri, 15 Zilhicce 1442 ve miladi takvimle 26 Temmuz 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci yazar Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlığı için ısrarı etrafında yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam Peygamberinin Kadir-i Hum hutbesi ve Haftanın Bakışı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'da koronavirüsten son 24 saatte 322 kişi daha yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın komşularının nehirlerin sularını adil şekilde tüketmeleri gerektiğini belirtti. Komutan Hüseyin Selami, İran'ı felç etme politikalarının yenilgiye uğradığını belirtti. İran ile Japonya'dan spor alanında işbirliğine vurgu yapıldı. Türkiye'de Kadir-i Hum Bayramı etkinliği düzenlendi. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 322 kişinin daha yaşamını yitirdi, 31.814 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 89.122'ye, vaka sayısı 3.723.246'ya yükseldi. Virüse yakalanan hastalardan 4.982'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 3.274.346'ya ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın komşularının nehirlerin sularını adil şekilde tüketmeleri gerektiğine işaretle, çerçeve konusunda bölge ve komşu ülkelerle işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Ruhani, katılımıyla bugün serbest ticaret ve ekonomik bölgelerde bazı milli projelerin açılışı gerçekleşti. Ruhani, video konferans aracılığıyla katıldığı törende yaptığı konuşmada, bugün ülkede 15 serbest bölgenin faaliyet yaptığına temasla, ülkenin komşular ve diğer ülkelerle yapıcı etkileşim ve işbirliği içinde olmasını temenni etti.
çevre konusunun birçok açıdan önemli ebada sahip olduğunu ifade eden Ruhani, çevre hakkında bölge ülkeleri ve komşularla işbirliği yapabileceklerini söyledi. Bugün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani video konferans aracılığıyla katıldığı törende serbest ticaret bölgeleri ve çevre koruma kurumuna bağlı 32 projenin açılışı gerçekleşti.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami yaptığı açıklamada Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami yaptığı açıklamada yaptırım politikalarından hezimete uğradığını vurguladı. Komutan Selami bugün ülkenin batısında yer alan Kermanşah'ta Mersad şehitlerini anma töreninde yaptığı açıklamada İran'ı felç etmeyi hedefleyen yaptırımları işaretle şeytani güçlerin karmaşık ve çetrefil stratejileri ve ekonomik ambargosunun İran karşısında başarısız kaldığına dikkat çekti. Komutan Selami, İran milleti ve gençlerinin düşmanlar ve sorunları alt etme gücüne sahip olduğuna temasla, bugün gençlerin ülkeyi inşa etmek için sahada olduğunu, halkın velayeti fakihi, itaatinin düşmanların rüyalarını bozduğunu kaydetti. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı General Hüseyin Selami, İran sınırları da dahil olmak üzere İslam ülkelerinin sınırlarının güvenliğini bozmak her zaman düşmanların ve yabancıların stratejisi olmuştur. Ancak bu emellerini mezara götürecekler dedi. Senende şehitleri anıtı töreni sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan General Selami, sınırlarımız güvenli ve güçlüdür ve İslam İran'ın gençleri güvenliği sağlamaktadır ifadesini kullandı. General Selami açıklamasının devamında şu ifadeleri yer verdi. Bugün Kürdistan'ın onurlu, sadık ve özverili halkının huzuruna geldik. 10 yıllardır hem saha operasyonlarında hem de medyada ve basında tüm ağır emperyal saldırılarına karşı duran bu toprakların zeki ve kültürlü insanlarının huzuruna geldik. Onlar ülkenin bağımsızlığı ile bölünmez bütünlüğünün bekçileridir. Kanlı Laleler diyarı İran'ın ana vatanıdır. Bugün Kürdistan'ın yükseklerindeki halkın güvenlik ve huzurunu koruyanlar bu insanların onurunu, güvenliğini, huzurunu ve refahını savunmak için oradalar. Cenab-ı Hak'tan halka ve onların savaşçılarına şehitlerin her zaman izledikleri yolda devam edebilmeleri için başarılar bahşetmesini ve bayrakların sonsuza kadar yüksek kalmasını dilerim. Allah'a hamdolsun Kürdistan'da ülkenin her yerinde olduğu gibi tam bir güvenliğe sahiptir ve hiçbir sorun yoktur. Sınır ve sınır dışı bölgelerde hem halk hem de farklı güçlerden bulunan savaşçılar güvenlik görevlisidir ve görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmekteler. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Amerikan İran İşleri Özel Temsilcisi Robert Malley, Washington'un İran milletine dayattığı zalimane yaptırımlar ve azami baskı politikası başarısız olduğunu itiraf ettiği açıklamasında bir kez daha Biden yönetiminin İran yükümlülüklerine geri dönerse Amerika'da kapsamlı ortak eylem planı COEP nükleer anlaşmasına geri döneceği iddiasını yineledi. Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Amerikalı diplomat Malley, Washington'un COEP nükleer anlaşmasından illegal bir şekilde çekildiğine işaret etmeksizin şöyle dedi. Biz çok şeffaf bir şekilde eğer İran nükleer yükümlülüklerine geri dönerse COEP anlaşmasına geri dönmeye ve yaptırımları kaldırmaya hazır olduğumuzu söyledik. Malley sözlerine şöyle devam etti. Donald Trump yönetiminin İran'a dayattığı azami baskı politikası müthiş bir şekilde yenilgiye uğradı ve bu durum Amerikan çıkarlarına da zarar verdi. Şimdi ise COEP nükleer anlaşmasına geri dönmek için kaldırılması gereken yaptırımları kaldırmaya hazırız. Ancak Trump yönetiminin uyguladığı tüm yaptırımları kaldırmayız. Malley'in bu açıklamasına karşın Amerikalı ve Avrupalı eski ve şimdiki yetkililer Washington'un İran karşısında COEP nükleer anlaşmasına geri dönmekten başka seçeneği olmadığını belirtiyor. COEP nükleer anlaşması 14 Temmuz 2015'te İran ve 5+1 grubu tarafından imzalandı. Amerika 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan illegal bir şekilde çekildi. Amerikan Başkanı Joe Biden bu anlaşmaya geri dönmek istediklerini ileri sürüyor. Biden yönetiminin yetkilileri azami baskı politikası başarılı olamadığını itiraf ediyor. Ancak şimdiye kadar da anlaşmaya geri dönmek için atmaları gereken adımları atmaktan kaçınıyor.
İran Spor ve Gençlik Bakanı, İran ve Japonya'nın spor alanında işbirliğinin geliştirmesine vurgu yaptı. İran Spor ve Gençlik Bakanı Mesut Sultan Efer, bugün Tokyo'da Güzel İran Fuarı'nın açılış töreninde yaptığı açıklamada, İran ve Japonya'nın ilişkilerinin düzeyine işaretle sporların alanında ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı. İran Spor ve Gençlik Bakanı, İran'ın kültür, medeniyet ve iklim açısından dünyanın üstün ülkelerinden olduğuna temasla, Güzel İran Fuarı'nın İran'ı daha fazla tanıtmak amacıyla düzenlendiğini vurguladı.
Türkiye'de Hatay ili sakinleri Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladılar. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Hatay sakinleri Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla türbeleri hakkını ederek bu bayramı kutladılar. Bu arada Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla Hatay'da iş yerleri ve marketler tatil edildi. Öte yandan Hatay Valisi Sayın Rahmi Doğan, Gadir-i Hum Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Vali Doğan, kutlama mesajında şu ifadeleri yer verdi. Tarih boyunca çeşitli dinlerin, inançların bir arada yaşadığı ve bu özelliğini bugüne kadar korumuş müstesna bir şehir olan ilimiz, hoşgörüsü ve kültürel zenginliğinin neticesi olarak ortaya çıkan birlikte yaşam anlayışı, birçok etnik ve mezhep sorunlarının yaşandığı günümüz dünyası için örnek bir birlikte yaşama modelidir. Tüm kültürlerde ve tüm inançlarda bayramlar insanların mutlu olduğu, dargınlıkların unutulduğu güzel günlerdir. Bugün de bu zenginliklerimizden birisi olan Gadir-i Hum Bayramı'nın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ben, sen, yok, biz varız dedirten birliğin doğal sonucu olarak kentimizde yaşayan her kültür ve inançtan vatandaşlarımızın bayram sevinci ortak sevincimiz, tasası ortak tasamız, hüznü ortak hüznümüzdür. Bizler farklılıklarımızda güzel ve güçlüyüz. Bugüne kadar yaşattığımız hoşgörü kültürünü bizden sonraki kuşaklara da aktarmak hepimizin ortak gayesidir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Alevi vatandaşlarımızın Gadir-i Hum Bayramı'nı kutlar, sevdikleriyle beraber sağlık, huzur ve afiyet içerisinde nice güzel bayramlara erişmelerini dilerim.
Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın haftalık koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 binde 117.79, aşılama oranı ise %40 olan Diyarbakır'ın Hayate ve Sığar uygulamasındaki haritada rengi kırmızıya döndü. Aşılama oranı düşük olan, maske ve sosyal mesafenin unutulduğu kentin pandemi hastanesinde de gece boyunca hareketlilik yaşandı. Her gün yaklaşık 1000 kişinin geldi. Gazi Yaşar Gil Eğitim Araştırma Hastanesi'nin PCR kabini önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kente yeniden tırmanışa geçen salgında Gazi Yaşar Gil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki klinikte 70 yoğun bakımda 24 kişi tedavi görürken, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde klinikte 9, yoğun bakımda ise 5 kişi, Kadın Doğum Hastanesi'nde de klinikte 6'sı kadın, 2'si çocuk olmak üzere 8 kişi tedavi görüyor. Koronavirüsle mücadelede kentin en büyük pandemi hastanesi olan 11 katlı 650 yatak kapasiteli Gazi Yaşar Gil Eğitim Araştırma Hastanesi'nin dün gece neredeyse tüm katlarının ışıklarının yandığı görüldü. Hastane önünde de PCR testi bekleyenler kuyruklar oluştu.
İtalya'da bugün gerçekleşmesi planlanan genel grev nedeniyle Türk Hava Yolları bu ülke yapacağı bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu. Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yolculara yönelik yapılan duyuruda grev nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan Roma, Bologna ve Milan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Milan'a yapılacak bazı seferler karşılıklı olarak iptal edildiği açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada İtalya'ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine İtalya genelinde 26 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan grev nedeniyle ilgili tarihte aşırıda belirtilen seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiş olup uçuşunuza ait güncel durumu internet üzerinden takip edebilirsiniz denildi.
Türkiye İçişleri Bakanlığı bu ülkede iki PKK mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. Türkiye İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada İran 14 operasyonunda iki PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Hakkari'nin Kavaklı ilçesine bağlı kırsal alanda düzenlenen operasyona jandarma ve polis güçleri katıldı.
Türkiye Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerine görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır dedi. Sputnik'e göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta yaşanan siyasi krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından paylaşım yapan Şentop, Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir. Seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri, bürokratik darbe her yerde gayrimeşrudur. Tunus'ta da gayrimeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır ifadelerini kullandı.
Afgan yayın kuruluşu Tolu, Ağustos ayında yine Katar'ın ev sahipliğinde Afgan hükümetiyle Taliban arasındaki barış görüşmelerinin yeni turunun düzenleneceğini duyurdu. Amerika'yı vuran 11 Eylül saldırılarından ardından Afganistan'ı işgal eden Amerika ile NATO müttefiklerinin 20 yıl sonra geri çekilmesiyle Taliban'ın ülkenin büyük kısmını kontrol ettiği bir manzara duarken barış görüşmeleri için yeniden çanlar çaldı. Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerinin yeni turunun daha öncekiler gibi Katar'ın başkenti Doha'da düzenleneceği belirtildi. Afgan yayın kuruluşu Tolu, müzakere ekiplerine yakın kaynaklara dayanarak barış görüşmelerinin yeni turu için Ağustos ayını işaret etti. Habere göre yeni turun Ağustos ayı sonunda tamamlanması planlanan yabancı birliklerin geri çekilmesinin ışığında barış görüşmeleri için bir çerçeve oluşturma çabalarına odaklanması bekleniyor. Bundan önceki tur Doha'da Temmuz ortasında yapılmış ve 2 gün sürmüştü. Afganistan çapında COVID-19 aşılarına erişimi kolaylaştırma ve sivil can kayıplarını önleme konusunda anlaşan taraflar beklentilerin aksine Kurban Bayramı ateşkesi ve mahkum takasını varmada başarısız olmuştu. Amerika ile Taliban'ın Şubat 2020'de Doha'da imzaladığı anlaşmanın sonucu olan yabancı güçlerin çekilmesinin Mayıs'ta başlamasıyla Taliban şiddeti yükselirken, Birleşmiş Milletler artan şiddet olaylarında öldürülen veya yaralanan Afgan sivillerin sayısının bu yılın ilk yarısında rekor seviyelere yükseldiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler raporuna göre Afganistan'da bu yılın bugüne değinki bugünkü diliminde 1600'den fazla sivil ölüm kaydedildi ki bu geçen yılın aynı dönemine göre %47'lik artış anlamına geliyor. Mayıs ve Haziran aylarındaki can kayıpları Birleşmiş Milletler 2009'da kayıt tutmaya başlamasından beri bu 2 aylık dönemindeki en yüksek seviyeye yükseldi. Birleşmiş Milletler ölü sayısının daha da artabileceği uyarısını yaptı.
Rusya'nın merkez askeri bölgesinin komutanı Alexander Lapin, Taliban'ın büyük bir kısmını ele geçirdiği Afganistan'a komşu olan Tacikistan'daki Rus askeri tesislerinden birini ziyaret etti. Rusya merkez askeri bölgesinin komutanı Lapin'in Tacikistan'daki Okno isimli Rus uzay istihbarat istasyonunu ziyaret ettiği belirtildi. Lapin'in çok büyük teleskoplardan oluşan bu istasyonu ziyaret etmesinin dışında bu tesisin yakınlarında yer alan askeri konutlara da bir ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi. Okno istasyonu deniz seviyesinden 2200 metre yükseklikte bulunuyor ve 50 bin kilometre yükseklikteki uzay cisimlerini saptayıp tanımlamalarını yapabiliyor. Lapin'in bu tesisi ziyareti ise sıradan bir döneme denk gelmiyor. Söz konusu ziyaret Amerikan güçlerinin çekilmeye başlamasıyla Taliban'ın Afganistan'da güç kazandığı bir dönemde gerçekleşti. Rusya'da önce de Afganistan'a sınırı olan Tacikistan'daki askeri üssünü takviye tanklar ile güçlendirmişti. Tacikistan'da Afganistan ile sınırlarını güçlendirmek için 20 bin askerin konuşlanma yerlerini değiştirdi. Tacikistan ile Rusya ileriki günlerde Afganistan sınırında ortak bir tatbikat gerçekleştirecek. Taliban güçlerinin Afganistan'da ele geçirdiği yerler içinde ülkenin Tacikistan ile ana sınır kapısı da yer alıyor. Taliban'ın ilerleyişi Rusya'nın Orta Asya'daki müttefikleri için ciddi bir güvenlik sorunu oluşturuyor.
74 gün önce işgal güçlerinin saldırısında yaralanan 17 yaşındaki Filistinli Yusuf Nevvaf Muharib bu sabah vefat etti. Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Avveyn beldesi sakinlerinden şehit Muharib işgal güçleriyle girdiği çatışmada boyunundan vurulmuş ve omuriliği ciddi bir şekilde zarar görmüştü. Yaklaşık 74 gün boyunca tedavi altında kalan şehit Muharib'in geçtiğimiz Mayıs ayında İsrail'in Gazze'ye saldırmasına tepki amacıyla Batı Şeria bölgesinde düzenlenen gösterilere işgal güçlerinden saldırması sonucu aldığı ağır yaralardan ötürü hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail'in Gazze şeridine 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02'de sona ermişti. Saldırılarda 67'si çocuk, 39'u kadın olmak üzere 256 kişi hayatını kaybetti. İşgal güçlerinin Gazze'ye saldırılarından devam ettiği günlerde Batı Şeria'nın muhtelif şehirlerinde ve köylerinde de gösteriler düzenlenmiş. İşgal güçleri bu gösterilere müdahale ederek birçok kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda insanın da yaralanmasına sebep olmuşlardır.
Sırada bültenimizin son haberi var. Suriye'de Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, batılı ülkelerin Suriyeli mültecilerin geri dönme konusunu siyasileştirdiğini ve bu bağlamda engel yarattığını kaydetti. Büyük bir Rus heyetinin katılımıyla Suriye-Rus ortak toplantısı Şam'daki konferans sarayında Suriyeli mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin dönüşüne ilişkin uluslararası konferansın çalışmalarını takip etmek için bugün başladı. Toplantıda konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Miktat, batılı ülkelerin bu tür girişimlerin arkasında siyasi hedefler güttüğünü ve devam etmesinin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve hedeflerine aykırı olduğunu belirtti. Suriye-Rusya Bakanlar Koordinasyon Komitesi Başkanı, geçici hükümette yerel yönetim ve çevre bakanı toplantının açılış oturumunda yaptığı konuşmada geçen yılın sonunda uluslararası mültecilerin dönüşü konferansının sonuçlarını takip etmeye geldiğini söyledi. Öte yandan Rusya Federasyonu Ortak Bakanlar Koordinasyon Organı Başkanı ve Ulusal Savunma Yönetim Merkezi Başkanı General Mikhail Mizintsev açıklamasında geri dönen Suriyelilerin tıbbi bakım, gıda ve diğer yardımın sağlandığını ve en kısa sürede seçtikleri ikamet yerlerine ulaştırılmakta iş ve eğitim olanakları güvence altına alındığını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacminin artırılması etrafında. Tahran ile Bişkek makamlarının ticaret hacmini artırması kararının ardından Kırgızistan makamları ikili ticaret hacminin artırıldığını duyurdular. Bu hususta Kırgızistan Maliye Bakan Yardımcısı Şerşikef Aydın, bu ülkenin son yıllarda İran ile ticaret hacminin 4 kat arttığını belirtti. Kırgızistan Maliye Bakan Yardımcısı, Kırgızistan ve İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük şirketlerinin temsilcileri ile bir araya gelişinde şöyle bir açıklamada bulundu. Son yıllarda İran ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacmi 4 kat artmıştır. Bu oturumda Kırgızistan Zanaatkarlar ve Girişimciler Birliği Başkanı Daniel İbrayev şöyle bir açıklamada bulundu. İran ile ikili ilişkilerin geliştirmesi için şartların hazırlanmasına hazırız. İran İslam Cumhuriyeti ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacminin ve ticari ilişkilerin değerinin artması, iki ülke makamlarının ikili işbirliği alanları genişletmek ve güçlendirmek alanında azimli olduklarını açıkça gözler önüne sermektedir. Daha önce de 27 Ekim 2019'da İran İslam Cumhuriyeti ile Kırgızistan dahil Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeler arasında ticari ilişkilerin geliştirmesi amacıyla geçici tercihli ticaret anlaşması imzalandı. Bu işbirliği belgesi ve tercihli ticaret anlaşmasının imzalanmasından beri İran İslam Cumhuriyeti'nin Kırgızistan dahil bu ekonomik birliğe üye ülkeler ile ticaret değeri günden güne artmıştır. Bu da işbirliği zemirlerinin hazır olması ve ticari tavizlerin ve avantajlarının sağlanması halinde İran ile Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik işbirlikler sürecinin ve eğiliminin artışa geçeceğini göstermektedir. Kuşkusuz ticari ve ekonomik işbirliklerin sağlamlaştırılması kültürel ve sosyal varlık gösterilmeden mümkün olamaz.
Gerçekte İran İslam Cumhuriyeti'nin Kırgızistan'daki kültürel ve sosyal varlığı, ticari ve ekonomik işbirliklerin artmasına uygun bir zemin hazırlayacak. Buna rağmen kimi Orta Asya meseleleri uzmanı bu konuda kötümser bir tavır takınmıştır. Örneğin Kazak ünlü uzman Danyar Kuznazarov bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır. İran Orta Asya bölgelerinde kültürel ve sosyal işbirlikleri açısından büyük yatırımlar yapmayacaktır. Çünkü bölgede minimum çıkarlara sahiptir. Halbuki İran'ın Orta Asya ülkelerindeki varlığı kültürel, tarihi ve dini ortaklıklara dayanmalıdır. Özellikle mevcutta büyük bir öneme de haizdir. Kuşkusuz bu bağlamda IŞİD ve diğer terör örgütlerinin tekfirci ve terörist düşüncelerine de ifşa etmek için bölgenin medyatik kapasitesinden de yararlanmak gerekiyor. Halbuki IŞİD terörizmiyle mücadelede öncü bölge ülkelerinden olan Kırgızistan'da medyatik kapasite gerektiği düzeyde dikkate alınmamış ve doğru şekilde kullanılmamıştır. Doğal olarak da İran bu hususta Kırgızistan ve diğer Orta Asya ülkelerine yardımcı olabilir. Bunlara ilaveten İran, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerdendir. Bu tanımanın ardından kısa bir süre sonra ise İran resmen ilişkilerini de bu ülkeyle başlatmıştır. Kırgızistan, Orta Asya'daki beşli cumhuriyetlerden biri olup bir anlamda da İran medeniyetinin tarihinin bileşenlerinden biri de sayılıyor. İran ve Kırgızistan'ın çalkantılı tarihi bir birbiriyle birbiriyle bağlantılı olmuş ve sağlam ilişkilerine de sahip olmuşlardır. Bu bağlamda iki ülke makamları ekonomik ve ticari ilişkilere geliştirerek bir kez daha bu manevi bağları canlandırmaya çalışmaktadırlar.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Macron'un Siyonist casusluk yazılımına kurban gitmesi etrafında. Fransa hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Perşembe günü bu ülkenin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa Savunma Konseyi'li Siyonist rejim İsrail casusluk yazılımı Pegasus ve siber güvenlik hususunda görüştüklerini açıkladı. Macron bu casusluk yazılımının saldırısına uğrayan makamlardan biri olmuştur. Fransa İstihbarat Teşkilatı'nın Macron'a bu hususta uyarılarda bulunduğunu ancak onun bu uyarılara aldırmadığı söyleniyor. Son haftalarda Pegasus casusluk yazılımı dünya güvenliğin en önemli meselelerinden biri haline gelmiştir. Paris merkezli kar amacı gütmeyen Forbidden Stories muhabirler grubu liderliğindeki 17 medyatik kuruluşun araştırmaları bu casusluk yazılımının İsrail'in NSO şirketi sertifikası ile muhabirlere, devlet makamlarına ve insan hakları aktivistlerine ait 37 mobil cihazın ve dünya genelinde 50 bin telefon numarasının hacklenmesi için kullanıldığını gösteriyor. Dünyanın birçok ünlü siyasetçisi bu casus yazılım tarafından hedef alınmıştır. Bunlardan biri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel olmuştur. Siyonist şirket NSO bu yazılımın asıl amacının terörizm ile mücadele olduğunu iddia etse de bu iddia temelden boştur. Güvenlik meseleleri uzmanı Jake Moore ise şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır. İnsan hakları aktivistleri, gazeteciler, siyasetçiler ve kimi zengin isimler bu yazılımın hedefinde yer almışlardır. Bu yüzden bu yazılımın arkasında kimler varsa özel bir hedefin peşinde koştukları aşikardır. Pegasus casusluk yazılımı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil birkaç ülkeye de satılmış ve önemli şahsiyetlerin cep telefonlarının hacklenmesi için dünya genelinde kullanılmıştır. Bu bağlamda Irak'ta da birçok dini, siyasi ve askeri üst makamda bu yazılımın hedefi olmuştur.
Siyonist rejim tarafından çalıştırılan ve bu rejimin de siyasi, güvenlik, ekonomik ve ticari çıkarlarına hizmet eden Pegasus casusluk yazılımının geniş çaplı olarak kullanılmasının da ifşa olması, Siyonist rejimin bu kötücül yazılımları da Suudi Arabistan gibi insan hakları ihlalcisi ülkelere satmaktan da çekinmediğini ve Tel Aviv'in Fransa ve Avrupa Birliği gibi batılı ortaklarına zarar verebileceğini bile açıkça gözler önüne sermiştir. Gerçekte İsrail için sırf çabaları önemlidir. Bu bağlamda Avrupalı ortaklarına bile zarar verecek girişimlerden kaçınmadığı görülüyor. Şimdi de Bahreyn, Fas, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu casusluk yazılımından en fazla yararlanan ülkeler olduğu söylenebilir. Fransız Le Monde gazetesi ise Fas İstihbarat Teşkilatı'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa eski başbakanı Edouard Philippe'in cep telefonlarını Pegasus yazılımı aracılığıyla dinlediğini ifşa etti. Kuşkusuz İsrail istihbarat ve siyaset çalışanları ve makamları Pegasus yazılımının ortaya çıkaracağı sonuçlardan haberdar olarak bu yazılımı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas'a satmışlardır. Böylece yasa dışı siber girişimlerin de gerçekleştirmesi için bir fırsat sağladıkları da aşikar. Buna ilaveten bilinmeyen Amerika makamı da NSO şirketinin ulusal güvenlikle ilgili bilgileri Siyonist rejim yönetimiyle paylaştığı ifşa etti. Bu durum ise Avrupalıların sert tepkilerine de yol açmıştır. Bu bağlamda Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Siyonist rejim İsrail'e ait Pegasus casusluk skandalına değinirken casusluk yazılımlarının ticaretine daha sıkı denetimlerin uygulanmasını, adli süreçlerin uygulanmasını da istedi. Burada dikkat çeken husus, İsrail'in en yakın Orta Amerika'nın da son yıllarda Angela Merkel ile diğer üst düzey Alman ve Avrupa makamlarını da dinlemiş bulunmaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete
sürüklüyor
diyor. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Ankara yetkilileri Kıbrıs adasında Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasına ilişkin kendi tutumlarını ısrarla sürdürürken Türkiye diplomasi organı bu adanın işlerine karıştığına dair suçlamaları reddediyor sevgili dinleyicilerimiz. Nitekim Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu bağlamda yaptığı bir açıklamada Ankara'nın Kıbrıs'ın işlerine karıştığına dair Avrupa Birliği suçlamasını reddetti geçtiğimiz günlerde. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Tanju Bilgiç yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin bu yaklaşımıyla Kıbrıs meselesinin çözümünde yapıcı rol ifa edemeyeceğini vurguladı. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs meselesinin tek çözüm yolunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adlı bağımsız bir devletin kurulmasına bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Bu yaklaşım ve siyasette dünyada özellikle Avrupa Birliği'nin tepkisiyle karşılaştı. Ve biz de bugünkü sohbetimizde Türkiye'nin bu hassasiyetini konuşmak istiyoruz Kıbrıs'la ilgili. Röportajımızda siyasi analist Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhabalar.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi bu gündem muhakkak sizin de dikkatinizi çekmiştir. Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgili siyasetleri zaman zaman biraz inişli çıkışlı olsa da genelde özellikle Kuzey Kıbrıs'a desteğini hep vermiştir. Ve şimdi bu yaklaşım sizce neden Avrupalıların tepkisiyle karşılaşıyor? Türkiye'nin siyasetlerini nasıl buluyorlar sizce?
Ya şimdi Türkiye biraz son dönemlerde açıkçası daha çok Birleşmiş Milletler'den bağımsız olarak hareket etmeye çalıştı. Yani çünkü Birleşmiş Milletler'in daha öncesinde vermiş olduğu yani iki devletli bir sistemden ziyade federatif bir sistem ve tek devletli bir yapı üzerinden o dönem iki taraf da kabul etmiş. Fakat Türkiye zaman zaman bu çıkışları yapmasına rağmen açıkçası Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hiçbir devlet tanımadı. Şimdi doğal olarak Türkiye son dönemlerde böyle bir hamleye girişmesi daha çok Avrupa Birliği devletleri ve başta da Amerikan bunu tek yanlı, hatta Rusya'da dahil tek yanlı bir hareket olduğunu ve bu hareketi kimsenin desteklemeyeceği konusunda ciddi tepkiler gösterildi. Şimdi Annan planı diye bir plan var Kıbrıs müzakereleri konusunda. Benim de az önce bahsettiğim daha çok tek devletli ve iki sistemli, iki federatif sistemli bir çözüm döneminde. Fakat Türkiye son dönemlerde biraz daha çok Türkiye'den yana olan yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın girişimleriyle birlikte açıkçası yeni bir hamle başlattılar. Bu hamle ben şu şekilde okuyorum açıkçası. Bu hamle biraz nabız yoklamaydı. Böyle bir hamleye girişirsek acaba Avrupa devletlerinin ve Amerika'nın ya da Rusya'nın fikri değişmiş mi değişmemiş mi gibi bir hamle yapıldı. Fakat bu hamle sonucunda gördük ki Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın Rusya'nın fikirlerinin tek taraflı bir fikirlerinin değişmediğini ve Türkiye'nin herhangi bir İki devletli bir çözüm talebine onay verilmeyeceğini açıkça görüldü. Bu da muhtemelen Türkiye'nin yapmış olduğu stratejinin biraz karşılık bulmadığıyla ilgilidir. Çünkü şu anda dikkat ederseniz yani Amerika ve Avrupa Birliği daha çok resmi Güney Kıbrıs, yani daha doğrusu Kıbrıs olarak biliniyor ve Kıbrıs olarak tanınıyor ve destekleniyor. Muhtemelen Avrupa Birliği ülkeleri de bu tavırlarından da devam edecekler. Daha çok Yunanistan'dan biraz taraf kuruyorlar. Amerika biliyorsunuz son dönemlerde Yunanistan'ın adalarına ve özellikle Kıbrıs Rum kesimine büyük askeri üsler falan kurdu. Yani bunlar şimdi bu kadar askeri üs kurulurken yani orada iki devletli bir çözümü hayata geçirmek ya da onu desteklemek imkansızdı. Çünkü kendilerini de aynı zamanda da riske atmazlar. Halen Türkiye'nin o Kıbrıs girişimini yani Türkiye tarafından barış hareketi dedikleri ve Kıbrıs girişimini çok tehlikeli olarak buluyorlar. Biliyorsunuz yıllarca Türkiye üzerinden ya da Kıbrıs üzerinden Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin ambargosu var. Dediğim gibi yani Türkiye'nin hareketini hala da ilişkiler devam etmesine rağmen Avrupa Birliği ve Amerika Rusya bunu tasvip etmiyor. O hareketin, askeri hareketin aslında Kıbrıs'a yönelik bir bölünme olduğunu ve bunun da sonucunda en fazla evet oradaki Türklerin hakları verilmesi gerektiği konusunda söylüyorlar. Ama iki devletli bir çözüm değil, tek devletli federal bir sistemle çözümle olabileceğini Annan planını savunuyorlar.
Evet efendim, şimdi Sayın Erdoğan'ın bu son ziyareti ve açıklamaları sizce Kıbrıs'taki Türkler üzerinde baskı ve sorunlarını artırabilir mi acaba?
Muhtemelen artırır. Evet, çünkü artıracaktır. Mesela ben birçok oradaki Kıbrıslı gazeteciyle, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gazetecilerle falan görüştüğümde de onlar da aslında bu açıklamanın çok yerinde olmadığını, özellikle çünkü Maraş'ın bir kısmının açılması meselesi var biliyorsunuz. Maraş bugüne kadar kapalıydı. Maraş'ın açılmasıyla ilgili, onun dışında da Rum kesiminin de bu kez harekete geçebileceğini ve bir takım aslında insanlar arasında, işte Türkler ile Rumlar arasından da bir takım gelişmelerin olabileceği ve bir takım sıkıntıların yaşanabileceğini kaygısını taşıyorlar. Politik olarak da, çünkü bu hamle daha çok bugüne kadar Birleşmiş Milletler nezdinde gelişiyordu. Yani hangi tarafın bir önerisi varsa bu öneri Birleşmiş Milletler'deki o Kıbrıs temsilcisine götürüp onun üzerinden tartışmaya açılıyordu. Fakat bu sefer Erdoğan daha çok siyaseten, yani Sayın Erdoğan daha siyaseten, bir de kendine yakın Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı'nın işte Sayın Tatar'la birlikte tamamen tek taraflı açılması bu bir gerginliğe de yol açtı ve bu gerginlik tabana falan da yansıyabilir. Çünkü oradaki gazeteciler, haber kaynaklarımız da evet, bu ileriki süreçlerde bu şekilde devam ederse iki halk arasında da belli bir ölçüde gerginliğe yol açabilir ve çok riskli olduğunu, çünkü bugüne kadar hiç bu şekilde bir hamle yapılmamıştı. Daha çok dediğimiz gibi Birleşmiş Milletler, iki tarafta Birleşmiş Milletler nezdinde hamle yapıp tartışmaya açılıyordu. Biliyorsunuz o daha önceki Cumhurbaşkanı da aynı şekilde Rum kesimiyle birlikte bir takım görüşmeler yapılmıştı. Bu hamle biraz tek taraflı ve Birleşmiş Milletler'den bağımsız olunca açıkçası biraz tedirginlik ve kaygı da yaratmış oldu.
Doğru. Son soru olarak Sayın İhsan Bey, sizce Kıbrıs altyapı ve potansiyel bakımından herhangi bir olası bağımsızlık için hazır mı acaba?
Hazır değil. Yani şu, Türkiye derse ki ben kendime bağlayacağım, kendime bağlayabilecek bir devlet olarak görüyorsam derse, yani bu öyle olabilir, o şekilde olabilir, ama bunu tabii dünya kamuoyu ve kabul etmesi imkansız. Çünkü iktisadi olarak da, askeri olarak da Kıbrıs buna hazır değil. Ama ki nitekim de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içerisinden de %50 şu anda Türkiye'nin mevcut Türkiye bağlanması, Türkiye ile birlikte hareket etmesini kabul etmiyor. Bir %50, hatta %50'nin daha altında Türkiye ile birlikte hareket etmesi ve Türkiye'nin otoritesi altında devam etmesi gerektiği konusunda bir kabul var. %60 kabul görmüyorsa ya da %50'nin üzerine kabul görmüyorsa, peki bu bağımsızlığı ilan ettiğinde peki Kıbrıs nerede, nasıl geçinecek? Ya hangi sanayiyle geçinecek? Ya da hangi ekonomik varlığıyla kendisini var etmeye çalışacak? Ya da bağımsızlık ilan etti diyelim, kaç ülke bunu tanıyacak? Biliyorsunuz dünyadaki çoğulcu ülkelerin bunu tanıması gerekiyor. Yani tam bir devlet otoritesi ya da devlet tek başına bağımsız olabilmesi için. Bunlar hepsi önümüzdeki sorunlar, yani ya da sorular olarak duruyor. Yani Türkiye, dediğim gibi, yani çok fazla hazır olmadan muhtemelen Türkiye'deki hesap şu: biz bir bağımsızlık ilanı yaparız ve kendimize bağlarız. Kendinize bağladığınız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin %50'nin üzerindeki insanlar Türkiye'nin otoritesi altına girmek istemiyor. Bu da başka bir soru ve sorun. Evet. Açıkçası şurada ciddi bir kaos var, onu söyleyeyim. Yani bunların hepsinin netleştirilmesi gerekiyor. Netleştirilmeden böyle bir girişim aynı zamanda tamam bir nabız yoklama olarak diyebiliriz. Evet. Sayın Erdoğan ve Sayın Tatar'ın girişimi aynı zamanda ya da siyaseten ve politiken bir hamle, yani kazanç edebilmek için böyle bir hamle olarak da görebiliriz, ama şu aşamada böyle bir gerçeklik etkinliği yok açıkçası.
Anladım. Çok teşekkür ederim İhsan Bey kırmadığınız için efendim.
Çok teşekkürler.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci yazar Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Röportajımızda Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlığı için ısrarı konusu etrafında bugün sohbetimizi ve analizleri sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Cumhur-i İslami gazetesinde Suud rejiminin veliaht prensi Muhammed bin Salman'ın İsrail ürünü Pegasus casus yazılımını kullanmasının gün yüzüne çıkması yüzünden derin kaygıya kapılmaya başlaması, Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı'nın Japonya milleti ve devletine gönderdikleri AstraZeneca aşısı dolayısıyla teşekkür etmesi gibi haberlere yer verilirken İtilat gazetesinde Lübnan gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Lübnan Hizbullah Hareketi Siyasi Konsey Başkanı İbrahim Emin Hüseyin, Lübnan'da halkın lehine bir kabinenin kurulması zaruretini vurguladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Lübnan Hizbullah'ı Siyasi Konsey Başkanı İbrahim Emin Hüseyin, Cumartesi akşamı 33 günlük savaşın zafer yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bu hareketin istediği husus siyasetçilerin lehine değil de Lübnan halkının lehine bir hükümetin kurulmasıdır ifadesini kullandı. Hizbullah yetkilisi açıklamasını şöyle sürdürdü. Kabine başkanı kim olacağı Hizbullah için önemli değildir. Ancak Hizbullah, Lübnan halkına yönelik hakaretlerin yok edilmesi doğrultusunda elinden geleni yapacaktır. Hizbullah Hareketi Siyasi Konsey Başkanı açıklamasının devamında direnişin 33 günlük savaşta ortaya koyduğu şey, Siyonist rejimin yok oluşu yönündeydi ve direnişin 33 günlük savaştaki zaferinin azameti, Siyonist rejimin yenilgisinin temeli hazırlarken bu rejimin kendi geleceği ve kaderiyle ilgili derinden endişelenmesine neden oldu diye kaydetti.
Risalet gazetesinde İslam İran Ordusu Başkomutan Yardımcısı Amiral Habibullah Seyyar'ın ordunun teçhizatı güncel bilim ve teknolojilere uygun olarak ve düşman tehditlerine göre geliştirildiğini vurgulaması, İran'ın Pasteur Enstitüsü Başkanı Alireza Biglerinin İran ve Küba'nın ortaklaşa ürettiği aşı aynı anda koronavirüsün birkaç varyantına karşı etkili olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Keyhan gazetesinde Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerika ile Irak arasındaki stratejik müzakerelerin dördüncü turuna katılmak üzere Washington'da bulunan Irak Milli Güvenlik Danışmanı Kasım Eraci, dolaylı bir şekilde Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan çekilme tarihini açıkladı. Eraci, Irak heyeti Amerikalı tarafa Irak topraklarında yabancı askeri güçlere ihtiyacı olmadığını bildirdiğini belirterek 31 Aralık 2021'in tadı başka olacağını kaydetti. Bu arada Irak heyetinin Amerikalı askerlere askeri eğitim ve danışmanlık alanlarında ihtiyaç duyduklarını belirttiği de ifade edildi.
He Hemşeri gazetesinde İranlı parlamenterin Çin'in ekonomik politikalarına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü Mahmut Abbaszah demiş ki Çin yönetiminin iktisadi davranışlarını Amerika'ya göre düzenlemediğini belirtti. Son günlerde Amerika yönetiminin İran'ın Çin'e petrol satışını engelleme çabaları ile ilgili çıkan haberlere tepki gösteren Meşkini, Amerika dünyanın tümüne hakim olmadığını ve çabaları pratikte sonuca ulaşmayacağını belirtti. Meşkini şunları kaydetti. Çin iktisadi açıdan Amerika'yı geride bırakacak bir güçtür. Nitekim uluslararası endeksler de bu durumun 2025 yılında gerçekleşeceğini göstermektedir. İran da küçük ve kapalı bir ülke değildir. İran'ın komşu ülkelerinin toplam nüfusu yaklaşık 600 milyon kadardır. Ve 80 milyon nüfuslu İran gibi bir ülkeye kuşatma ve yaptırım dayatılamaz. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın tutumu hakkında daha fazla düşünmesi gerekir. Amerika'nın İran'a karşı tutumunu değerlendiren İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü Meşkini şunları kaydetti. İran milletine göre Amerika güvenilir bir devlet değil ve Bercam nükleer anlaşmasında olduğu gibi yükümlülüklerine bağlı kalmıyor. Nitekim şimdi de İran'ın Çin'e petrol satmasını engellemeye çalışması da İran milletinin Amerika'yı doğru tanıdığını gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam Peygamberinin Gadir-i Hum hutbesi. Dinleyiciler, İslam Peygamberinin tarihi Gadir-i Hum hutbesini ele aldığımız sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. İslam Peygamberi Maide suresinin 67. ayeti nazil olunca Gadir-i Hum hutbesini okudu. Ayet şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ya eyyuhar rasulü belliğ ma unzile ileyke min rabbik. وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah kafirler topluluğuna rehberlik etmez.
Rabbena iyyake ned'u Rabbena atina nasrallezi va'adtena Rabbena iyyake ned'u Rabbena
Atina
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hicretin 10. yılının Zilhicce ayının 18. gününde Hucetül Veda olarak ün yapan son hac ziyaretinden dönüşü sırasında İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası olan çok önemli bir hutbeyi okudu. Bu hutbe Gadir-i Hum adında bir mekanda ve Yüce Allah'ın o Hazret'e verdiği bir görev çerçevesinde Allah Resulü ile birlikte hac farizesini yerine getiren on binlerce Müslümana hitaben okundu. Az önce de belirtildiği üzere bu büyük görev Maide suresinin 67. ayeti kendisine nazil olunca gündeme geldi. İslam peygamberi adeta bu ayetin nazil olmasını beklercesine hemen büyük hac kafilesinin durmasını ve hepsi bir yerde toplanmalarını emretti. Böylece Gadir-i Hum adı ile ün yapan tarihi hutbesini okudu. Bu hutbede Allah Resulü, Yüce Allah'ın emri üzerine Hazreti Ali aleyhisselamı kendisinin halefi olarak ilan etti. Gadir-i Hum hutbesini İslam peygamberinin yaklaşık 110 sahabesi ve çok sayıda tabi'in ve Müslümanların o büyük toplantısında bulunanlarda nakledildi ve hutbenin metni ehli sünnet ve Şiilerin muteber kitaplarında yerini aldı. Buna göre de bu tarihi ve kader belirleyici hutbe kadar muteber olan hutbe, hadis ve rivayete ender rastlandığı söylenebilir. Gadir-i Hum hutbesinin tam metni ise şöyle. Hamd ve sena birliğinde, yüce yalnızlığında ve tekliğinde yakın, kudret ve sultasında azametli ve erkanında azim olan Allah'a mahsustur. Allah'ın ilmi yerinde kaldığı halde her şeyi kuşatmıştır. O bütün yaratıkları kudret ve burhanıyla hakimiyet altına almıştır. Allah sürekli olarak övülmüş ve de övülmektedir. Allah yok olmayan bir azametin sahibidir. Yaradan O'dur, yeniden dirilten de O'dur. Her iş O'na dönmektedir. Yükseltilmişleri vücuda getiren, serilenleri seren, yerlerin ve göklerin hükümranı, pak, münezzeh, tenzih edilmiş, melek ve ruhların Rabbi, yarattığı her şeye ihsanla bulunan, vücuda getirdiği her şeye lütfeden O'dur. Her göz O'nun gözetiminde, O'nun gözü önündedir. Ama gözler O'nu göremez. Allah ikram edici, sabırlı ve tahammül sahibidir. Rahmeti her şeyi kaplamış, nimetiyle hepsine ihsanda bulunmuştur. İntikam almasında acele davranmaz ve müstehak oldukları azabına hemen teşebbüste bulunmaz. Batınları ve gizlilikleri anlar, içleri bilir. Gizlilikler ona saklı kalmaz ve gizlilikler ona karmaşık gelmez. Her şeyi ihata eden O'dur. Her şeye galebe çalan O'dur. Her şeyde kuvvet O'dur. Her şey üzerindeki kudret O'dur. Onun gibi bir şey yoktur. Hiçbir şey yokken bir şey var eden O'dur, daimidir, diridir, adalet ile kaimdir. İzzet ve hikmet sahibi ondan başka bir ilah yoktur. O gözler tarafından idrak edilmekten daha yücedir. Ama kendisi gözleri derk ve idrak eder. O lütuf sahibi ve bilendir. Hiç kimse görmekle sıfatlarına ulaşamaz. Ve hiç kimse bizzat aziz ve celil olan Allah'ın kendisinin kılavuzluk ettiği dışında gizli ve açık niteliği hakkında bir şey elde edemez. Şehadette bulunurum ki kutsiyeti, temizliği ve münezzeh oluşu zamanı dolduran ilah O'dur. O'nun nuru ebediyeti kapsamıştır. O emirlerini meşveret eden kimselerle meşveret etmeksizin icra etmekte, takdirinde ortağı bulunmamakta ve tedbirinde hiçbir yardım görmemektedir. Yarattığı şeyi örnek ve misali olmaksızın yaratmış ve yarattığı her şeyi hiç kimseden yardım almadan, zahmete katlanmadan, fikir ve çare bulmaya ihtiyaç duymadan yaratmıştır. Allah yaratıkları icat etti ve onlar da var oldular. Yarattı ve onlar da zahir oldular. O halde ondan başka ilah yoktur. Yaptığı sağlam ve işi güzeldir. Zulmetmeyen bir adil ve işlerin kendisine döndüğü bir ikram sahibidir. Şehadette bulunurum ki her şeyin azameti karşısında tevazu gösterdiği ve her şeyin izzeti karşısında zelil olduğu ve her şeyin kudreti karşısında teslim olduğu ve her şeyin heybeti karşısında huzur gösterdiği ilah O'dur. Padişahların padişahı, galaksilerin döndürücüsü, güneş ve ayın müsahhar kılıcısı O'dur. Her şey tayin edilmiş bir zamanla hareket etmektedir. Geceyi gündüze ve gündüzü de geceye giydirmekte ve süratle ardıca gitmektedir. İnatçı zorbayı döküp kıran ve her isyankar şeytanı helak eden O'dur. Kadir-i Hum hutbesi şöyle devam ediyor. Onun için bir zıt ve onunla birlikte bir muarız mevcut değil. Tek ve ihtiyaçsızdır. Doğurulmamış ve doğurmamıştır. Onun hiçbir benzeri yoktur. Tek olan Allah ve azamet sahibi Rabb'dir. İstemekte, ardından yerine getirmektedir. İrade etmekte, ardından mukadder kılmakta. Bilmekte, ardından saymaktadır. Öldürmekte ve diriltmektedir. Fakir kılmakta ve zenginleştirmektedir. Güldürmekte ve ağlatmaktadır. Yakın kılmakta ve uzaklaştırmaktadır. Esirgemekte ve bağışta bulunmaktadır. Hükümdarlık O'nundur. Hamd ve sena O'na mahsustur. Hayır O'nun elindedir. O her şeye kadirdir. Geceyi gündüze ve gündüzü geceye giydirir. Ondan başka ilah yoktur. Allah izzet ve mağfiret sahibidir. Dualara icabet eden, çok ihsanda bulunan, nefesleri sayandır. Cin ve insanların Rabbidir. Hiçbir şey ona zor gelmez. Yardım isteyenlerin feryadı onu usandırmaz. Israr edenlerin ısrarı onu bıktırmaz. Salihlerin koruyucusu, kurtuluşa erenlerin başarıya ulaştırıcısı. Müminlerin ihtiyaç sahibi, alemlerin Rabbidir. Yarattığı her şeyden dolayı kendisine her halde şükredilmesi gereken Allah'tır. Ona hamd ediyorum, sürekli şükrediyorum. Rahatlık ve sıkıntı halinde, şiddet ve rahatlık halinde, zorluk ve huzur halinde ona şükrediyorum. Meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ediyorum. Onun emrini dinliyor, sadece ona itaat ediyorum. Onu hoşnut eden şeylere teşebbüste bulunuyorum. İtaatinde rağbet içinde olmak ve cezasından korkmak açısından onun mukadderatı karşısında teslim oluyorum. Zira düzeninden güvende olunmayan ve zulmünden korkulmayan Allah O'dur. Allah için nefsim hususunda kulluğumu itiraf ediyorum ve O'nun Rab olduğuna tanıklık ediyorum. Bana vahyettiği her şeyi eda ediyorum. Zira eğer onu eda etmezsem bana azabının ineceğinden korkuyorum. Şüphesiz onun azabını her ne kadar büyük düzen kursa da ve dostluğu halis olsa da hiç kimse def edemez. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah bana Ali hakkında nazil buyurduğunu tebliğ etmediğim takdirde risalet ve peygamberliğimi eda etmemiş olacağımı ilan etti. Beni insanların şerrinden koruyacağını garantiledi. Allah kifayet eden ve yücelik sahibidir. Allah bana şöyle vahyetmiştir. Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Doğrusu Allah kafirlere yol göstermez. Ey insanlar! Ben Allah'ın bana nazil buyurduğu her şeyi ulaştırma hususunda kusur etmedim ve ben bu ayetin nüzul sebebini sizlere beyan ediyorum. Şüphesiz sizin veliniz Allah Resulü, iman edip namaz kılanlar ve rükû halinde zekat veren müminlerdir. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam peygamberinin tarihi Gadir-i Hum hutbesini ele aldığımız sohbetimizin ilk bölümünü dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin Huzistan halkı ile ilgili açıklamaları.
İslam İnkılabı rehberinin hac günleri dolayısıyla yayınladığı mesajı
ve İranlı şirketlerin Rusya Hava Uzay Uluslararası Fuarına katılımı.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İran'ın güneybatısında bulunan Huzistan eyaleti kuraklık, su sıkıntısı ve aşırı sıcaklık ile yüz yüze kalmış durumda. Bu durum ise bu engin bölgenin halkını ciddi sorunla karşı karşıya getirmiştir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Cuma günü öğlen saatlerinde yerli aşı Co-İran bereket aşısının ikinci dozunu aldıktan sonra yaptığı konuşmada Huzistan eyaleti halkının sorunlarına değinerek şöyle bir açıklamada bulundu. Son günlerde gerçekten de acı verici, kaygılı durumlardan biri de Huzistan'daki su meselesi ve halkın sorunlarıdır.
İslam İnkılabı rehberi, sivil ve kamu organlarının yetkililerini ciddi bir şekilde bu eyaletin halkının sorunlarına ve zorluklarını çözmekle mükellef kıldı. İslam İnkılabı rehberi ayrıca Huzistan eyaletinin suyu ve eyalet merkezi Ahvaz şehrinin kanalizasyonu ile ilgili birçok tavsiyeye uyulmadığını da eleştirirken sözlerine şunlara da eklediler. O tavsiyelere uyulsaydı kuşkusuz mevcut durum böyle olmazdı. Huzistan eyaletinin vefakar halkı ise tüm imkanlar, doğal yetenekler ve birçok fabrikası ile bu memnuniyetsizlik ve rahatsızlık durumuna düşmezdi.
İran'ın iklimsel ve coğrafi koordinatlarına göre büyük bir bölümü su kaynaklarının yetersizliği ve yağışların azlığından zorluklar yaşıyor. Bu sorun bu yıllarda kuraklık dönemlerini arttığı sırada daha da şiddetlenmiştir. Ancak doğal faktörlerin dışında insani performansın da su kıtlığında etkili olduğu ve su yönetimi alanında ciddi sorunların yaşandığı belirtilebilir. Bazı uzmanlar bu ildeki su kıtlığının nedenleri arasında sayısız baraj yapımını, bu ilin su kaynaklarından profesyonel olmayan bir şekilde su transfer projelerine ve şehirlerin ve köylerine ihtiyaç duyduğu su temini alt yapısının uygulanmasındaki yönetim zayıflıklarını göstermektedir.
Tahran Radyosu.
Ahvaz Şehit Çemran Üniversitesi Su Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Ali Muhammed Ahundali bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır. Son 50 yılda iklim değişikliğine, yağışsız yıllara ve kuraklığa tanık oluyoruz. Ancak insan eylemleri bu süreçte olumsuz değişikliklere neden oldu. Yaz sıcaklığı ve mevsimsel kuraklık, devam eden koronavirüs salgını, elektrik eksikliği ve halkın kötü yaşam koşulları gibi çeşitli faktörler nedeniyle şimdi de protestolar da düzenlenmiştir. Gerçek şu ki, başta köyler olmak üzere Huzistan halkının büyük bir bölümünün geliri ve istihdamı tarım ve hayvancılığa bağlıdır. Boğa yetiştiriciliği Huzistan'daki bazı insanlar için ana gelir ve mesleği kaynağıdır. Son günlerde sıcaktan ve susuzluktan dolayı birçok hayvan ve binlerce balık telef oldu.
Şimdi tüm hükümet ve kamu kurumlarının büyük çabalarıyla ve Karun Barajı çıkışlarının açılmasıyla su sıkıntısı sorunu azalsa da Huzistan'daki su sorunu kökten çözülmemiştir. Bu nedenle Ayetullah Hamenei halkın üzüntüsüne dikkat çekmektedir. Huzistan'ın bu sıcak ikliminde su meselesi küçük bir mesele olmadığı için onlardan şikayetçi olunamayacağını belirttiler. Bu insanların sorunlarının çözülmesine ve insanların işlerine zamanında bakılsaydı bu durumun ortaya çıkmayacağına vurgu yaptılar. Bu arada İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi halka düşmanın komplolarından sakınmalarını tavsiye ederek düşman her şeyi devrime, vatana ve halkın çıkarlarına karşı kullanmak istiyor. Buna bahane üretmemeye özen gösterilmelidir diye buyurdular.
İran halkı özellikle Huzistan gibi sıcak eyalette halkı birçok kriz ve sıkıntıya katramıştır. Ancak her daim pek çok zorluğa rağmen başta da 8 yıllık kutsal savunmanın sorunlarından ön saflarında sadık ve özverili varlık göstermiştir. İşte bu durum bölgenin şanlı özelliklerinden biridir. Aynı zamanda halkın yetkililerden talepleri ve sağlıkla ilgili beklentileri, tarım ve sürdürülebilir geçim kaynakları için suya ihtiyaç duydukları doğaldır. İslam İnkılabı rehberinin cuma günkü sözleri ve bu eyaletteki su sıkıntısı sorununun bir an evvel çözülmesi için yetkililere açık talimatı bu noktaya da yöneliktir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi geçen hafta hac dolayısıyla dünya Müslümanlarına verdiği mesajda Beytullah bayramına katılmaya can atan kalplerin hasretini bir imtihan olarak nitelendirdi ve bu hasretlerin eksilmemesi gerektiğini vurguladı. İslam İnkılabı rehberi ayrıca hac mesajlarının güçlü bir şekilde verilmesine de vurgu yaparak saldırgan güçler özellikle de Amerika karşısında direnişin yüce mesajlar arasında yer aldığını belirttiler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi İslam dünyasının sorunlarına ve talihsizliklerine değinerek özellikle Filistin, Yemen ve Irak'ta direniş ve uyanış unsurlarının yükselişine bölgenin umut verici gerçekleri arasında yer aldığını belirtti ve şunları kaydetti. Amerika ve diğer saldırgan güçlerin müdahale ve kötülüklerine direnmek ve İslami öğretilere dayanarak İslam dünyasının geleceğini kontrol altına almak İslam İnkılabı'nın sözünün özüdür. Doğal olarak Amerika ve müttefikleri direniş başlığına duyarlıdır ve İslami direniş cephesine her türlü düşmanlığı reva görmektedir. Bazı bölgesel yönetimlerin onlar ile birlikteliği de bu şiddetlerin devamında etkili olmuştur. Bu da acı bir gerçektir.
İslam İnkılabı rehberinin mesajında belirtildiği gibi Irak, Suriye, Lübnan ve diğer ülkelerdeki gayretli gençlerin kararlılığını ve eylemlerini ve direniş unsurlarını çarpıtmak bütün bunları İran'a veya başka herhangi bir merciye mal etmek için Amerika'nın geniş çaplı propagandif çalışmaları aslında bu cesur ve uyanık gençlere hakaret sayılır ve Amerikalıların bölge milletlerini anlamamasının göstergesidir. Mevcut durumda İslam dünyasının ve mazlum milletlerin ihtiyacı olan şey dünyanın zalimlere karşı birlik ve dayanışma içerisinde olmasıdır. Müslüman ümmeti Batı Asya bölgesindeki Amerikan varlığını bu bölge milletlerinin zararına ve ülkelerin güvensizliğine, yıkımına ve geri kalmasına neden olacak şekilde görmektedir.
Geçen hafta İran bilgi tabanlı şirket temsilcilerinin katılımı ile Moskova'da düzenlenen Rusya Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı MAX 2021 Rusya'nın dünyadaki en prestijli sergilerinden biri olarak düzenlendi. İran, MAX Rusya'nın fuarlarında önemli bir yere sahipti. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti'nden 30 bilgi tabanlı şirket MAX 2021 Havacılık Fuarına katılarak bilimsel ve teknolojik başarılarını da gözler önüne serdiler.
İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı ve Havacılık Örgütü Başkanı Amir Hacı Fert, İran'ın üst üste 3. yıl Max adlı prestijli Rus Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda bir standa sahip olduğunu belirterek, bu fuar İran'ın havacılık endüstrisi alanındaki en son faaliyetlerinin bir bölümünü temsil ediyor açıklamasında bulundu.
İran, yaptırımların getirdiği tüm kısıtlamalara rağmen uyduların, fırlatma rampalarının, fırlatıcıların kontrol istasyonlarının, evveri istasyonlarının yapımı dahil olmak üzere tam bir uzay teknolojisi döngüsü elde etti ve Birleşmiş Milletler Atmosfer Ötesi Barışçıl Kullanım Komitesi'nin bir üyesi oldu.
Değerli dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parsuday.com'dan takip edebilir, turkish@ws.irib.ir üzerine görüş ve isteklerinizi gönderebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.